Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12-21. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe enzertukum naran telavva. La yasla illa al-ashqa al-ladhi kazzaba wa tawalla wa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 23 Şaban 1402 Hicri Kameri, 29 Rebbiyusani 1445 Miladi, 14 Kasım 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşam yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapan röportaj, İran basından seçmeler, gençlik yeferi, şeker hastalığı ile mücadele günü ve Neçöbela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İşgal rejiminin Gazze'ye saldırıları 39. gününde de devam ediyor. Başkanı Reisi, ülkeler Siyonist rejimin cinayetlerini derhal durdurmak için etkin girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti. İki Siyonist asker daha etkisiz hale getirildi. Gazze'de 179 şehidin naaşı Şifa Hastanesi'nin bahçesinde toprağa verildi. Amerikan basını İsrail ve Hamas'ın eski takası konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ve Türkiye'de şehit sayısı 7'ye yükseldi. Şimdi haberler.
Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 39. gününde devam ediyor. Şehit sayısı 11.500'ü geçti. Siyonist İsrail'in Filistin'e saldırıları artık hiçbir sınır tanımıyor. 7 Ekim'den beri 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze'yi bombalarla yerle bir eden İsrail, hastane, ambulans, okul, üniversite, kilise, cami, mülteci kampı, hatta mezarlıkları bile vuruyor. Gazze hükümeti İsrail'in saldırılarında ölen Gazze sakini sayısının 11.500'ü geçtiğini, 29.000'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada yaşamını yitirenlerin sayısı 11.500'ü geçti, 29.000'den fazla kişi yaralandı ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine yönelik yoğun bombardıman devam ediyor. Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu, hayatını kaybedenlerin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı da 7 Ekim'den bu yana İsrail ablukası altında bulunan Gazze'deki hastanelere yakın zamanda yardım ulaştırmaması halinde bölgede faaliyet gösteren tüm hastanelerin 48 saat içinde kapatılacağını aktarırken İsrail'in bölgeyi yakıttan mahrum bıraktığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yani yarıdan fazlası, yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldığı açıklamasını yaptı. Bu arada Siyonist İsrail ordusunun Topkekün kuşatmayı alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdü. Gazze şeridindeki parlamento binasını işgal etti. Belirtiliyor Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugalları, Siyonist İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyururken, üst düzey bir İsrail yetkili, 7 Ekim'de Filistin direniş güçlerince esir alınan İsrail'li kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir takas anlaşmasına yakın olduklarını açıkladı. Yetkili, son detayların çözülmesi halinde anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanabileceğine dile getirdi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ülkelerin liderlerine yazdığı mektupta bu ülkeleri işgal rejimi İsrail'in Gazze'deki cinayetlerini derhal durdurmak için etkin girişimlerde bulunmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i mektubunda Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarına işaretle bu saldırılar sonucu 11 bini aşkın Filistinli sivilin şehit olduğunu belirterek bölgesel ve uluslararası örgütler ve tüm özgürlükçü ülkelerin insani ve yasal görevi uyarınca Gazze sakinlerine yönelik askeri saldırıların derhal ve tam şekilde durdurulması ve mazlum Filistin halkına yardım için etkin girişimlerde bulunmaları gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i kesin uluslararası kurallara göre işgal altındaki bir millet olarak Filistin milletinin işgal ve saldırı karşısında direnme ve kaderini belirleme noktasında doğal hakka sahip olduğu gibi aynı kurala göre işgalci Siyonist rejimin iddia ettiği meşru savunma hakkından yoksun olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i bu cinayetlerle birlikte Gazze'ye yönelik abluka, bölgeye su, elektrik, gıda malzemeleri ve yakıt girişinin kesilmesi pratik olarak sistematik ve şiddetli derecede toplu cezalandırmadan ibaret olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı mektubunun devamında Siyonistlerin mazlum Filistin milletine yönelik kontrolsüz cinayetlerini şiddetle kınamasını ve Filistin milletinin kendi kaderini belirleme, işgal ve saldırı karşısında direnme, tüm Filistin'de göçmenlerin kendi topraklarına dönmesi ve başkenti Kudüs olan tüm Filistin topraklarında Filistin devletinin kurulmasını dahil tüm doğal hak karardı ve yeniden desteklenmesini istedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylere işgal topraklarındaki Aşkelon kentine yönelik başarılı bir roketli saldırı düzenlediğini, iki Sünnis askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Kassam Tugaylere ise yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinden sonra direniş güçleri ile işgal ordusu askerleri arasında Gazze'nin çeşitli noktalarında çatışma yaşandığını bildirdi. Kassam, Filistin direnişçilerinin iki Sünnis askeri sıfır mesafeden etkisiz hale getirdiklerini vurguladı. Açıklamanın devamında Beit Hanun'daki çatışmaların devam ettiğine işaretle burada 3 Siyonistin yaralandığı belirtildi. Filistin direnişi bugün öğle saatlerinden sonra ayrıca Aşkelon bölgesine roketler yağdırdı. Roketlerin bazıları hedeflere tam isabet etti. İsrail ordusu bugün sabah dünkü çatışmalarda Gazze'de 2 askerinin öldüğünü, 4 askerinin de yaralandığı duyurulmuştu. İşgal rejiminin Gazze'deki asker kayıp sayısının 50'ye çıktı bildiriliyor.
Direniş güçleri Gazze'de işgalcilerin 8 askeri aracını da imha etti. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugaylarına mensup mücahitler Gazze sınırlarını aşarak karadan saldırı gerçekleştiren işgalci güçlere karşı kararlı mücadelelerini sürdürüyorlar. Devam eden çatışmalarda işgalcilerin birçok tankının ve muhtelif askeri aracının imha edildiği, direnişçilerin birçok yerde işgalcilerin araçlarını sıfır noktadan hedef alarak tahrip ettikleri bildirildi. Kassam Tugayları, Siyonist işgal güçlerine ait bir tankı Gazze şehrinin güneybatısında El Yasin 105 füzesiyle imha ettiğini açıkladı. Kassam Tugayları, Gazze şehrinin kuzeybatı açısında da işgalcilere ait 4 askeri aracı El Yasin 105 füzesiyle vurduğunu bildirdi. Gazze kentinin batısında ise işgalcilerin 2 tankının El Yasin 105 ve Tandom füzeleriyle vurulduğu belirtildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre işgalci Siyonistlerin kavrulmuş toprak politikası uygulayarak hareket eden her şeye ateş ettikleri bölgelerde direnişçiler işgal güçlerinin karşısına çıkarak onlarla sıfır noktadan çatışmalara giriyor. İşgalci ordu son çatışmalarda bir eriyle bir subayının daha öldürüldüğünü, bazı askerlerinin de yaralandığını, böylece işgalci güçlerin kara operasyonlarını başlattıkları tarihten bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 50'ye çıktığını itiraf etti. Ancak bağımsız gözlemcilerin ve direniş kaynaklarının tespitlerine göre gerçek kayıplarının bunun 10 katından daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kassam Tugaylı'nın resmi sözcüsü Ebu Ubeyde bundan önce yaptığı son açıklamada işgalcilerin kara operasyonlarını başlatmalarından sonra 160 tank veya askeri aracının kısmen ya da tamamen imha edildiğini duyurmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Hamas siyasi büro üyelerinden İzzet Er-Raşak, Siyonist rejim tarafından Şifa Hastanesi'nin kuşatılması ve bombalanması için 179 şehidin naaşının bu hastanenin bahçesinde toplu mezarda toprağa verildiğini belirtti. El-Raşak, Siyonist rejimin Şifa Hastanesi'ndeki 200 ailenin dışarı çıkıp evlerine dönmelerine izin vermediğini işaretle bu girişimin Gazze'de 100 yılın katliamını durdurmak için hiçbir şey yapmayanlar için kara leke olduğunu vurguladı.
Amerikan basını Hamas ile işgal rejimi İsrail arasında Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü. The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklamayan İsrail üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını öne sürerek İsrailli ve Filistinli kadın ve çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti. İsrailli yetkili birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğu belirttiği anlaşma kapsamında esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına, Gazze insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu. Haberde anlaşmanın İsrail, Katar ve Amerikan Merkez İstihbarat Teşkilatı işbirliğinde şekillendiği belirtilerek İsrailli yetkilerin Katar'dan sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği öne sürüldü. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tuhayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrail esirlere karşılık Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridindeki hastaneleri vurduğu saldırıların savaş suçu olarak soruşturması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Yazılı açıklama yayınlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunun sağlık kuruluşlarına, personeli ve ulaşım araçlarına yönelik tekrar eden ve açık şekilde hukuka aykırı saldırıları Gazze'nin sağlık sistemini tahrip etmeye devam ediyor ve savaş suçu olarak soruşturulmalı ifadelerini kullandı. İsrail'in 13 Ekim'de Gazze şeridinin kuzeyindeki 22 hastanenin boşaltılması yönünde yaptığı çağrının hastaların ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere sağlık kuruluşlarının tahliyesi için gerekli koşulların dikkate alınmaması nedeniyle etkili olmadığını kaydeden İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail hükümeti hastanelere, ambulanslara ve diğer sivil tesislere yönelik hukuka aykırı saldırıların yanı sıra toplu cezalandırma gerektiren bir savaş suçu teşkil eden Gazze şeridinin topyekün ablukasına derhal son vermelidir. Buna karşılık Hamas ve diğer Filistinli silahlı gruplar kontrolleri altındaki sivil nüfusu korumak için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır vurgusunu yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya ve diğer ülkelere İsrail'e silah tedarikini durdurmaları, İsrail'in Filistin'e su ve elektrik tedarikini yeniden sağlamasını, yakıt ve insani yardım tedarikini yeniden başlatmasını talep etme çağrısında bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, işgal rejimini sert sözlerle eleştirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Bugün Başkent Ankara'da grup toplantıları vardı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Katil Siyonist İsrail Başbakanı'nın Arap ülkelerini aşağılayıcı sözlerine sert tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu aynen şunları söyledi. Arap liderlerine sesleniyorum. Eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Sessiz kalın. Bu caninin hükmü bazı ülkelerde geçebilir. Ama Müslüman Türk milletine sökmez, sökmeyecektir. Unutmayınız ki korkak bin defa, kahraman ise bir defa ölür. Ona buna diyet borç olanların çıkarlarının il düşümünde göbeği bağlı, geleceği rehin altında bulunanların duruşunda da asla bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kimseye eyvallah yoktur. Hiçbir odakla, al takka, ver külah içinde de değildir. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız. Sessiz kalmayacağız, zalime zalim demekten ödün vermeyeceğiz. Emperyalizme, faşizme ve siyonizme kategorik olarak sonuna kadar tepki göstereceğiz.
Diğer yandan Türkiye'nin birçok kentinde katil Siyonist İsrail rejimine karşı tepkiler devam ediyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da tırmanan gerilim sonucu Tulkerim kentinde dün akşamdan bu yana şehit sayısının 7 kişi yükseldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail güçlerinin Tulkerim'deki Tabet Devlet Hastanesi'ne girişine gaz içerikli top mermileriyle bombalaması sonucu hastanedeki hastaların bir kısmı ve sağlık personeli boğulma tehlikesi geçirdi.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri birçok Müslüman ülkenin Gazze'ye yönelik zayıf icraatını eleştirerek Arap ülkelerinin Filistinlilere yardım için hiçbir ciddi iradeye sahip olmadıklarını kaydetti. Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik Bedrettin el-Husi yaptığı açıklamada 70 seneyi aşkın bir süredir Filistin milletinin karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında 1 milyara aşkın Müslümanın yaklaşımının çok cılız olduğunu vurguladı. Husi, Gazze'nin toplu katliam ve insanların camiler, okullar ve hastanelerde katledilmesiyle karşı karşıya kaldığını işaret etti. Gazze olaylarının Filistin milletinin ne kadar mazlum olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Husi, Gazze'nin Arap-İsrail ablukası altında olduğuna dikkat çekerek, komşu ülkelerin Gazze halkına gıda ve ilaç malzemelerine ulaşması için ciddiyetle gayret göstermediğine vurgu yaptı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Siyonist İsrail'in nükleer silah tehlikesi konusunda uyardı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, dün düzenlenen Orta Doğu bölgesinin nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arınması konulu konferansta bir konuşma gerçekleştirdi. İrevani, İsrail'e nükleer silah cephaneliğine işaret ederken bölgesel düzeyde İsrail rejiminin cephaneliği nükleer silahların yayılmasına ilişkin gerçek ve yaygın endişelere yol açıyor. Bu tür silahların bölgesel veya küresel düzeyde varlığı insanlık için bir tehdit olarak değerlendiriliyor ve sıkı bir şekilde şantaj aracı olarak kullanılıyor dedi. İsrail'in nükleer kapasitesinin gizliliğinin bölgenin istikrarı açısından önemli bir tehdit olduğunu kaydeden İrevani, Batı Asya'da son dönemde yaşanan cinayetlere bakarak İsrail'in nükleer belirsizlik politikası ve Gazze veya başka yerlerdeki çatışmalarda kitle imha silahlarının potansiyel kullanımı konusundaki endişelerimizi ifade ediyoruz, ifadelerini kullandı. İrevani, İsrail'in nükleer silah tehlikesi konusunda uyarıda bulunurken rejimin üst düzey yetkililerinin İran ve Filistin'e yönelik son nükleer tehditlerinin bu tür silahların böylesine gayrimeşru bir rejimin elinde olmasının tehlikesini ortaya koyduğunu belirtti. İsrail'in nükleer silah kullanma tehdidine ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak bildirisini olumlu karşılıyoruz diyen İrevani, konferansta İsrail rejiminin oluşturduğu nükleer tehdidi kınayan bir bildiri yayınlanmasını da önerdi.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunarak Siyonist bir yetkilinin Gazze'nin nükleer silahla bombalanmasına ilişkin teklifinden dolayı şok olduklarını söyledi.
Amerikalı kaynaklar Washington'un bugün İran'ın Irak'a ihraç ettiği elektrik gelirinden 10 milyar dolarına erişmesini kabul edebileceğini duyurdu. Washington Free Haber sitesinde yer alan habere göre Amerikan yönetiminin bugün İran'ın Irak'taki 10 milyar dolarlık mali kaynağına erişmesini kabul edebileceğini yazdı. Böylece İran'ın Irak'taki mali kaynaklarına erişmesi için ilk kez Temmuz ayında verilen ve yarın süresi dolacak mafiyetin süresi yeniden uzatılmış olacaktır.
Sırada bültenimizin son haberi var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın Cenevre'ye gideceğini duyurdu. Kenani, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın Filistin meselesine ilişkin diplomatik çalışmaların devamında özellikle Gazze'deki mazlum halka uluslararası düzeyde insani yardım gönderilmesi konusunu takip etmenin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Kızıl Haç'ından bazı yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'ye gideceğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Batı'nın Siyonist rejime desteği Yahudi karşıtlığının nedeni başlığı altında. İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği cinayetlerin yoğunlaşması ve batılı ülkelerin Siyonist rejimin soykırımına kapsamlı desteği dünyada antisemitizmin artmasına neden oldu. Öyle ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir mektupta bu ülkede Yahudi karşıtı eylemlerin artışını kınadı ve Yahudi düşmanlığının dayanılmaz büyümesini eleştirdi. Antisemitizmin dünyada yayılması, Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun kamuoyuna uluslararası toplumun bizi eleştirmesini istemiyoruz, daha doğrusu destek istiyoruz demesine neden oldu. Avrupa ülkelerinin yetkilileri başından beri korsan rejim İsrail'i desteklese ve Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik baskı ve katliam politikasını İsrail'in hakkı olarak görseler ve Tel Aviv'i desteklemek bağlamında Filistin'i destekleyenleri tehdit edip cezalandırsalar bile gerçek şu ki Gazze Savaşı'nda Filistinlilerin katliam edilmesi birçok Avrupalı ve Amerikalı'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını kınaması ve Filistinlilerin haklarını savunmak için kitlesel gösteriler düzenlemesine sebep oldu. Avrupalı yetkililerin Filistinlilere karşı sert tutumlarını sürdürmeleri ve batılı toplumların Filistin destekçilerine karşı tüm özgürlükçü sloganlarının aksine çifte tutum benimsemeleri aslında dünyada ırk ve din ayrımcılığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Yayınlanan istatistiklere göre Fransa'da 7 Ekim'den bu yana 1100'den fazla Yahudi karşıtı eylem kaydedildi. Macron'a göre bu rakam son birkaç haftada Fransa'da yaşayan Yahudilere yönelik nefret eylemlerinin geçen yılın tamamına kıyasla 3 katına çıktığını gösteriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde son dönemde yaşanan Yahudi karşıtı olaylardan utandığını ve öfkelendiğini belirterek, hükümetinin Yahudilere karşı bu tür nefreti tolere etmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
Aslında batılı ülkeler son haftalarda bebek katili İsrail'e uyguladıkları politikalar ve destekleriyle özgürlük konusundaki sloganlarına bağlı kalmadıklarını dünya halkına göstermişlerdir. Nitekim bu politika Filistin'i savunan yazar ve gazetecileri bile ötekileştirirken batı toplumunda halkın öfkesini artırdı. Fransa dahil çoğu Avrupa ülkesinin kanunlarına göre hiç kimse ten rengi, ırk, din, yaş ve ergenlik nedeniyle sosyal, siyasi ve ekonomik haklarından mahrum bırakılamaz. Ancak Batı ülkelerinin mevcut gerçekliği bu yasaların çoğunlukla kağıt üzerinde kaldığını ve istatistikler artık sadece Fransa'da değil tüm Avrupa'da ırksal ve dinsel şiddetin arttığını gösteriyor. FBI Başkanı Christopher Wray bu bağlamdaki uyarıda antisemitizmin tarihi bir seviyeye ulaştığı dedi. Avrupa ülkeleri korsan İsrail'in teröre karşı savaş adı altında uyguladığı katliam politikalarını savunmaya devam ederken, görünen o ki dünya kamuoyu bu konuyu kabullenmemekle kalmıyor. Üstelik tüm sloganlara özgürlükçü ve insani ideallere aykırı olarak toplumsal öfkenin artmasıyla birlikte dinler, ırklar arasındaki uçurum arttı. Bu öyle bir konu ki pratikte kamu güvenliğini bozarken batılı toplumların sloganlarının ne kadar anlamsız ve boş olduğunu daha da gün yüzüne çıkartıyor. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos geçtiğimiz günlerde dini kutsallara, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine ve dini sembollere saygısızlık yapılmasına karşı uyarıda bulunurken şunları söyledi. Bu eylemler dini şiddetin artmasına yol açıyor. Görünen o ki Batı ülkelerin yanlış politikaları artık sorunları daha da ağırlaştırmış ve ortaya çıkan öfke ise toplumlara geri dönmüştür.
Sunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın UNESCO'da Siyonist rejimi destekleme konusunda çifte başarısızlığı başlığı altında. UNESCO Maliye İdari ve Dış İlişkiler Komitesi'nin 10 Kasım 2023 tarihinde Paris'te düzenlenen 42. Genel Konferansı sırasında gerçekleştirilen toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail rejimine destek amacıyla önerdiği karar UNESCO'ya üye devletlerin çoğunluğu tarafından reddedilerek yenilgiye uğradı ve onaylanmazken Gazze halkına destek veren diğer bir karar onaylandı. UNESCO Genel Konferansı'nın 4. gününde Arap grubu ülkelerinin önerisi ve İslam ülkelerinin kolektif desteğine dayanarak Gazze şeridi Filistin'in mevcut durumunun tüm yönleriyle etkisi ve sonuçları başlıklı bir karar UNESCO'nun gündemi olarak bu konferansın gündeminde onaylanmak için konuldu. Bu öneriye karşı Amerika Birleşik Devletleri, Filistin halkına karşı ve İsrail rejimini destekleyen tek taraflı ve tamamen önyargılı bir karar taslağı hazırlayarak oylamaya sundu. Açık oylamada Amerika'nın kararı üyelerin çoğunluğu tarafından reddedilirken Filistin yanlılarının önerdiği karar ise toplam 137 oyundan sadece 8 hayır oya karşın 96 evet oyla kabul edildi. Amerika'nın UNESCO'daki başarısızlığı çift yönlü başarısızlıktı. Bir yandan Washington'un işgal rejimine destek için sunduğu karar onaylanmazken, diğer yanda İslam ülkelerinin Gazze'ye destek için önerdiği karar oy çoğunluğu ile kabul edildi. UNESCO üyesi ülkelerin bu eylemi dünyadaki ülkelerin çoğunluğunun Siyonist rejimin suçlarını ve Amerika'nın bu rejime desteğini kanadını göstermektedir. Bu eylem aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin davranış modelinin dünya ülkelerini, çünkü Birleşmiş Milletler'in en önemli ayağı olarak kabul edilen bu konseyden Siyonist rejimin yarattığı Gazze felaketiyle ilgili şu ana kadar bir karar çıkarılmadı.
Bir diğer nokta ise UNESCO üyesi ülkelerin davranışları ya da ülkelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Siyonist rejimin cinayetlerini de bir karar şeklinde kınayan davranışları gösteriyor ki, temel olarak büyük batılı güçlerin başrol oynamadığı veya üyelerin eşit oy kullanma hakkının prensip olarak uygulandığı kurumlar, küresel krizler karşısında daha gerçekçi, adil ve siyasetsiz bir şekilde ele alıyorlar. Başka bir ifadeyle bu gibi kurumlar, kurumsallığı başarısız bir deneyim olarak tanıtan Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı üzerinden yapılanın aksine işbirliğini teşvik etmeyi, güvensizliği ve savaşı azaltmayı, barışı artırmayı amaçlayan uluslararası sistemde kurumsalcılığın itibarını ve değerini de yükseltiyorlar. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bundan yaklaşık bir hafta önce yine Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini ele almak ve ateşkesin sağlanarak Gazze şeridine insanlı yardımların ulaştırılması üzerine toplandı. Fakat bu oturumun bir sonuç çıkmadı. Toplantının ardından basın açıklamada bulunan Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, halihazırda bir anlaşma sağlanamadı. kullanamadı bilgisini paylaştı. Bu toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini ancak konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi. UNESCO bugüne dek Filistin'e destek veren birçok karar yayınlamış ve bu yaklaşım Sinis işgal rejiminin bölgeden çekilmesine yol açmıştır. Başka bir ifadeyle siyasetten uzak, hak temelli çalışan hiçbir kurum, Siyonist rejim ve hatta bir zamanlar UNESCO'dan çekilen Amerika bile buna tahammül edemiyor ve kalmak yerine ayrılmayı tercih ediyor. Amerika'nın UNESCO'da Siyonist rejimi savunmadaki başarısızlığı küresel toplumunda bu canlı rejimden duyduğu nefretin gerçeğini ortaya koydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki yayınımızda Filistin gelişmelerine ilişkin özellikle Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimizde yine hem Türkiye içindeki bu son Filistin'de işlenen cinayetle ilişkin tepkileri hem küresel anlamda bu cinayetlerin nasıl bir karşılık bulduğu konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sohbetimizin devamını Sayın Berdi Fırat ile dinliyorsunuz efendim. Küresel anlamda bu Filistin gelişmeleriyle ilgili yeni haberler gündeme yansıyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Amerikan askerlerinin İsrail askerleriyle işbirliği içinde Gazze'de bu operasyonları gerçekleştirdikleri ve sivil halka saldırdıkları haberleri var. Bunlara ne diyorsunuz? Amerika'nın İsrail ile işbirliğini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Ya Amerika değil, yani bugün İsrail tamamen Avrupa ülkelerinde etkin olan bir siyaset var. Yani bugün bütün Avrupa ülkeleri hepsi siyaseten, pratikten İsrail'in yanında olduğunu bu son gelişmelerde gösterdi. Yani bu bugün değil, yani İsrail'in orada oluşturduğu bu sistemden beri hep İsrail yanlısı ve İsrail'le beraber bu süreci beraber yürüttüler ve bu süreci bugüne kadar getirdiler.
Tahran Radyosu.
Şimdi Batılıların da bu konuyla ilgili yaklaşımlar çok ilginçti. Şimdi insan hakları konusuyla ilgili biliyorsunuz gündemde Filistin gelişmeleri ve Gazze'deki orada yaşanan şiddet konuşuluyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in de bu alanda atması gereken adımlar var. Bekleniyor yani. Bunları siz nasıl takip ettiniz efendim?
Yani Birleşmiş Milletler'in de çok işler yaptığını doğrusu söylemek zordur. Sadece alınan kararlar İsrail aleyhine olunca bu İngiltere ve Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin devreye girip bu kararların veto etme gibi bir durumları var. Bu olduğu müddetçe, bu veto durumu olduğu müddetçe İsrail'e yönelik herhangi bir şey gerçekleşmiyor. Çünkü veto olayı tamamen alınan kararları boşa çıkarmadır. Evet, bir takım ülkelerin buna karşı tepkileri ve tutumları gerçekten sorun için önemlidir ama veto olayıyla bu sorunun bitmesine neden olur. Bu durumda İsrail'e karşı bir pratik karar devreye girmedikçe İsrail'in bu tutumu devam edecektir.
Şimdi Türkiye gibi ülkelerin Filistin'deki cereyan eden bu olayları ve şiddeti durdurma yönünde izleyeceği veya izlediği politikanın ne kadar etkili olup olmadığı konusunda nasıl düşünüyorsunuz? Yani Türkiye örnek olarak söylüyorum. Arap ülkeler de var biliyorsunuz İslam ülkeleri içinde. Buna ne diyorsunuz efendim?
Yani bu ülkelerin sistemleri tamamen güdümlüdür. Yani hiçbir sistemin kendi başına hareket ettiği söylenemez. Yani bunlar hepsi emperyalist ülkelerin etki alanlarında olduğu için özgürce bir karar verme ve bu şekilde hareket etme bir durumları olmadığı için çok karar alma konusunda çok etkili değil. Elbette yani bu ülkelerin gerçekten yani birleşik bir ortak özgürce alınan bir karar ve etki alanında kalmadan atacakları adımlar elbette etkili olur. Ama diğer yanda yani müsaadesi olmayan bir kararı emperyalist ülkelerin izni olmadan böylesi bir kararın alması gerçekten görülmemişti ve görülmeyecekti. Gerek Arap ülkeleri olsun gerek Türkiye bu konuda kendi başına hareket edecek durumda değildir.
Son soru olarak Berdur Hocam, şimdi Türkiye'deki siyasi partilerin bu konuyla ilgili bir takım yani tutumları gündeme geldi. Özellikle Saadet Partisi'nin bir takım eleştirileri vardı AK Parti'ye yönelik. Siz genel anlamda siyasi partilerin Filistin Konseyi ile ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olduklarını buldunuz efendim?
Yani Türkiye'deki başta belirttiğimiz gibi yani sistem oluşturulan sistemin uyma yani hangisi saadetle bugün AKP yerinde iktidar olmuş olsaydı aynı durumla hareket ederdi. Çünkü oluşturulan sistem bu ülkelerde dışarıda oluşturulduğu için bu ana merkezleri dışarıda ve mekanizmaları dışarıda olduğu için yönetim mekanizmaları kendi başlarına hareket etmiyor. Yani bugün sadece Saadet'in iktidar olmadığı ve muhalefette olduğu için Saadet söylemi var. İşte yarın iktidar olsaydı aynı durumu kendisi de mecburen uymak zorunda kalırdı. Türkiye çünkü sistemi emperyalist ülkelerin göbek bağıyla bağlı olduğu için özgürce hareket etmeleri olası değildir.
Doğrudur. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
Çok
sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdur Fırat ile Filistin gelişmeleri çerçevesinde sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cevan gazetesi de diğer birçok gazete gibi yine ilk sayfasını Gazze gelişmelerine ayırırken, Hayfa kentinin Hizbullah'ın 15 füzesiyle hedef aldığını, Siyonist rejim tarihinde yerleşimcilerin en büyük kaçışının yaşandığını ve Siyonist rejim ordusunun bir zafer bile kazanmaktan umutsuz olduğunu belirtiyor. Emruz gazetesi ise devrim muhafızları ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'nin Gazze'deki çatışmaların boyutunun bölgesel düzeyde yayılabileceği uyarısını okucularla paylaşıyor. Haber de şunları okuyoruz.
Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Şehit General Hasan Tahrani Mukaddemi Anmak Kongresi sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün savaş yayılmış ve işin içine Lübnan'da girmiş durumda. Çatışmaların boyutu daha da artabilir çünkü gelecek çok belirsiz ama İran her türlü koşula hazır dedi. Tugyaral Hacizade İran'ın Amerika tarafından tehdit edilmesiyle ilgili olarak Amerikalılar İran'ı tehdit etmiyor çünkü İran'la olan yazışmalarında dilek ve rica diliyle konuşuyorlar ifadelerinde bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı, İran kimsenin onu tehdit etmek isteyeceği bir durumda değildir. Biz gücün zirvesindeyiz ve kendimizi her duruma hazırladık ifadesini kullandı.
Cumhur-i İslami Gazetesi Paris'te Siyonist rejim cinayetlerinin büyük bir gösteride kınandığı, UNICEF'in artık Gazze'de çocuklar için güvenli bir yer bulunmadığını, İran Cumhurbaşkanı'nın Filistin meselesinde iki devleti çözüm önerisine karşı halkın oylarına başvurulması gerektiğini belirttiğini, Afrika Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu'nun tutuklanması ve Gazze'de katliamın durdurulması zaruretini söylediğini okucularına aktarıyor. Bu arada İttihat Gazetesi ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktöründen naklen Gazze'deki hastanelerin ölüm ve yıkımın yaşandığı alanlara dönüştürüldüğünü belirttiğine değiniyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını kaydederek, hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün geçiyor. Bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkiliyor ifadesini kullandı. Tedros Adhanom bölgedeki silah seslerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu durumun hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına neden olduğunu söyledi. Güvenli bölge olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesini dünyanın sessiz kalmayacağının altını çizen Adhanom, Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi ve çevresiyle diğer hastaneler İsrail ordusunun saldırı ve bombardımanının hedefi oluyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, İsrail bazı Hamas üyelerinin bu hastanelere sığındığını iddia ederken bu grup söz konusu iddiayı reddediyor ve bunu Tel Aviv'in sağlık merkezlerine ve sivillere saldırması için bir bahanesi olarak görüyor ifadesini kullandı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırısı şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 11 binden fazla kişinin şehit düşmesine, 28 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur.
Tahran Radyosu.
Siyasete Ruz Gazetesi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Siyonist rejimin savaş cinayetlerinin Müslüman ülkelerin çabaları ile duracağını söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın zaman aşımının gaspçı Siyonist rejime mülkiyet ve meşruiyet kazandırmayacağını ifade ettiğini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı'nın Siyonist rejimin hastanelere saldırmasının tam anlamıyla vicdansızlık olduğunu söylediğini belirtiyor. Horasan gazetesi ise Hamas'tan naklen İsrail'in hayali ilerleme propagandası yaptığını yazıyor.
Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in Gazze şeridine giren kara güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini duyurmasını hayali ilerleme olarak değerlendirdi. Filistin direnişinin istikrarlı ve yükselişte olduğunu, mücadeleyi tam bir farkındalık, anlayış ve yetenekle yönettiğini ve sahanın yönetiminin direnişin kontrolü altında olduğunu kaydeden Berhum, İsrail tanklarının sınırlı bölgelerde var olmasının sahada kontrolü sağladığı anlamına gelmediğini ifade etti. merhum Gazze'deki direnişin günün her saatinde nitelikli ve yaratıcı operasyonlar yürüttüğünü, tüm cephelerde İsrail tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etmeyi ve İsrail askerlerini öldürmeyi sürdürdüğünü vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüreyi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüreyi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Bugün gençlik çağında izdivacın konumu ve zaruretinden söz etmek istiyoruz. Bilindiği üzere her insanın yaşamında en önemli merhalelerden biri evlenmek ve aile kurmaktır. Doğada mevsimlerden biri bahar olarak adlandırıldı ve bu mevsim tazelik, neşe ve mutluluğu simgelediği gibi gençlik çağda insan yaşamının baharıdır. Bu mevsimde insan cismi ve fikri açıdan buluğ mertebesine erer ve içinde umut filizleri, geleceğe bakış ve yaşamına yön verme duyguları gelişir. Gerçekte gençlik çağı her insanın seçeceği eşiyle ortak yaşamına başlaması bakımından önemli bir dönemdir.
İzdivaç fiili ve aile ocağını kurmak farklı düşünceler ve hedeflerle gerçekleşir. Öyle ki her biri bazı beklentilerin yanında bir takım tehlikelerle beraber olabilir. Sıradan maddi saikler, doğal içgüdüler tatmin etmek veya ilahi ve yüce hedefleri gerçekleştirmek, kemale ermek, bireysel kişiliğe sosyal kişilik boyutu kazandırmak, insani ve semavi seçkin sıfatları idrak etmek ve anlamak, hepsi İki karşıt cinsten insanların ilişkilerinin şekillenmesinde etkili olan etkenlerdir. Gerçekte bir sohbet arkadaşına ihtiyaç duymak, yalnızlıktan kurtulmak, duygusal bağlar kurmak, ruhi açıdan huzura kavuşmak, soyunu sürdürmek ve Yüce Allah'ın uygun eş seçin doğrultusundaki buyruğuna uymak gibi birçok etken el ele vererek insanı izdivaç fiiline doğru yönlendirir.
Şehit Üstad Ayetullah Murtaza Mutahari izdivacı görünen ve görünmeyen cilveleri hakkında şöyle yazıyor. Bazı ahlaki özellikler vardır ki insan aile ocağı kurmadan onlara nail olamaz. aile ocağını kurmak, yani bir nevi başkalarının kaderine ilgi duymaktır. Bu döneme yaşamamış insanların içinde ömrünün sonuna kadar bir nevi hamlık ve bir nevi çocukluk göze çarpar. İslam dininde izdivaç fiili kutsal ve bir ibadet sayılmasının bir nedeni de budur. İzdivaç bireysel doğal benlikten çıkışın ve insan kişiliğinin gelişmesinin ilk merhalesidir. Bir pişkinlik vardır ve bu pişkinlik izdivaç ve aile ocağı kurmanın dışında hasıl olamaz. Bu pişkinlik okulda bulunamaz, nefisli cihatta bulunamaz, gece namazında veya iyilerle oturup kalkmakta bulunamaz. Bunu ancak izdivaç fiilinde ve aile ocağını kurmakta bulabilirsiniz.
İzdivaç fiili ve karı koca arasında sevgi ve safa ve samimiyet dolu bir ocağın kurulması, İslam dininde sık sık vurgu yapılan bir konudur. İzdivaç, karı koca arasında kalbi sevgiye vesile olur ve insanın huzur ve güvene ihtiyaç duygusunu tatmin eder. İnsanın fıtratında yer alan bu ihtiyaç o kadar önemli ki, Yüce Allah izdivaç felsefesi hakkında şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi ve onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.
Tahran Radyosu.
Şayeste bir eş yaşamda karşılaşan hadiselerde saadete ulaşma yolunu aydınlatır. Toplumun ilk temel taşı olan aile ocağında insanın talim ve terbiyesinin temeli de atılır ve her insan izdivaçla huzur ve kemale erer.
İzdivacın bir başka önemli getirisi genç insanın bu dünyadan ahirete için biriktirdiklerinin yarısını olan dinini korumuş olmasıdır. Evlenen genç bu ilahi nimete kavuşarak daha büyük bir kalbi, huzur ve güvenle dininin diğer yarısını da korumaya özen gösterir. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurur. Evlenen insan dininin yarısını kazanmıştır. O zaman ilahi takva ile dininin diğer yarısını da korumalıdır. Rahmet Resulü, bir başka yerde de izdivacı kendisinin siyeri ve sünneti olarak tanıtıyor ve bir erkeğin saadet ve mutluluğunun bir işareti olarak salih ve şayeste bir eşe sahip olmasından söz ediyor. Allah Resulü izdivacın insan rızkını artırdığına vesile olduğunu buyuruyor ve şöyle diyor. Aile ocağı kurun çünkü sizin için rızık vesilesi olur. Yüce Allah da İslam ümmetine hitaben net bir buyruğunda Müslümanları izdivaç fiilini maddi imkanlar yokluğu yüzünden göz ardı etmemeleri konusunda uyarıyor ve kendisi sonsuz fazl ve rahmetinden izdivaç eden insanları gözetlemeyeceğini vaat ediyor. Allah Teala Müslümanlara eşsiz kadın ve erkekleri evlendirmelerini tavsiye ediyor ve bu durumda onların rızkını karşılayacağını buyuruyor.
Ancak izdivaç konusunda özellikle genç kuşağın arasında önemli olan konu eş seçimi ve bu seçimin kriterleridir. Genç insan ruhi heyecanları ve pak duygularının doruk noktasındadır ve bu yüzden çok titiz bir istişareye ihtiyaç duyar. Genç insanın etrafındaki yakınları ilkin kendileri eş seçiminin önemini ve hassasiyetini idrak etmeli ve ardından kendi kızları ve oğulları için şayeste kriterler belirlemeli ve böylece dış güzellik, ani duygular veya güç ve servet gibi etkenlerden etkilenmemelerine yardımcı olmalıdır. Genç insan sürekli fikri bağımsızlığa kavuşma peşindedir ve sayısız ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini telafi etmek için izdivaca yönlendirilir ve uygun ve şayeste bir eş seçerek gelişmesine ve kemale ermesine zemin oluşturur. Genç insan sosyal sorumluluğu çerçevesinde tüm zekasını, yenilikçiliğini ve yeteneklerini kullanır ve içinde saklı olan şayestelerini ve yeteneklerini açığa çıkarır. Dolayısıyla insanın gelişmesi ve kemale ermesinin başarılı ve ilkeli bir izdivacın sonucu olduğu söylenebilir. Çünkü kadın ve erkek hem ruhi ve hem cismi açıdan birbirine bağımlıdır ve yan yana gelince birbirini tamamlamış olur.
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ruh ve fikir sağlığına başkaları ile uyumlu ve dengeli irtibat kurma yeteneği, bireysel ve toplumsal çevreyi ıslah etme ve kişisel eylemleri ve tezatları mantıklı, adil ve uygun bir şekilde çözümleme kabiliyeti şeklinde tanımlıyor. Burada unutmamak gerekir ki izdivaçta gecikme sosyal açıdan bireyin ve toplumun sağlığını ciddi krizle karşı karşıya getirir. Hiçbir iktisadi amacı olan bekar gençlerin de varlığı toplumun iktisadi ilerlemesini engelleyen etkenlerden biridir. Bekar genç ayrıca hızla kültürel saldırılardan etkilenir ve bu da toplumun kültürel boyutunu olumsuz etkiler. Bekar yaşayan insanlar genellikle sosyal yararlı aktivitelerde etkinliği çok azdır. İzdivaç fiili ertelendiği zaman yaşın ilerlemesiyle beraber ortaya çıkan beklentilerin seviyesine yükselmesi ve evlenmek için göz önünde bulundurulan kriterlerin daha az zorlaşması, bu fiili erteleyen insanın evlenme şansını daha da azaltır. Öte yandan evlenme oranının düşük olması topluma yürüme oranını olumsuz etkiler ve nüfusun azalması gelecek yıllarda nüfus piramidinin uyumsuzluğuna yol açar. Bu meselenin yan etkilerine ise insanın çalışmaya, faaliyet etmeye, okumaya ve kendi yaşadıkları ile maaşeret etmeye yönelik isteksizliğine örnek vermek mümkün.
Araştırmalar toplumda birçok suçun engellenmesi ve suç oranının düşmesinde izdivacın etkili olduğunu gösteriyor. Bir İngiliz araştırmacının yaptığı araştırmanın sonuçları, eş ve aile sevgisi erkeklerin suç oranını ciddi derecede düşüren bir etken olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'de kriminoloji uzmanı Profesör John Lobb tarafından gerçekleşen bu araştırma, gençlik çağında evlenen erkeklerin daha az suç işlediklerini ve yasalara karşı çıktıklarını gösterdi. Yeni aile ocağını kurmak ve uygun bir sosyal konum kazanmak da büyük oranda suç işleyen insanların kaderini değiştirdiği ve onları sağlıklı bir yola yönlendirdiği anlaşılıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle diyor: İzdivaç ve bir aile korumunda yer almak yaşamın önemli fırsatlarından biridir. Bu hem kadın ve hem erkek için huzura kavuşma aracıdır ve yaşam faaliyetlerini sürdürmek için insana moral verir. İzdivaç teselli aracıdır. Her insan için yaşamı boyunca ihtiyaç duyduğu yakın bir dost bulma aracıdır. İçgüdüsel ve cinsel ihtiyacı olan insanın doğal ihtiyaçları bir yana, yürüme meselesi ve bir evlat sahibi olmak da insanın yaşam sahiplerinden biridir. Allah Teala ortak ve izdivac adıyla yaşamı sever. Yalnız adam, yalnız kadın, tüm ömrünü yalnız geçiren insan, İslami bakış açısından beşeri camiada yabancı biri gibidir. İslam dini yalnız insan değil, aile ocağı toplumun hakiki çekirdeği olmasını da istemiştir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsodi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@davries.irit.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Diyabet Günü.
Kasım günü insülini keşfeden Friedrich Banting'in doğum günü dolayısıyla Dünya Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Diyabet Günü olarak adlandırılmıştır.
Bu bağlamda biz de diyabet ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
...1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü 14 Kasım'ı Dünya Diyabet Günü olarak ilan etti. Bugün Charles Best ile beraber insülini keşfeden Frederick Rand Banting'in doğum gününe denk geliyor. Banting ve Best insülini keşfettiğinden beri milyonlarca şeker hastası ölümden kurtuldu. Bu günü düzenlenmesinin amacı diyabeti ve bu hastalığa yol açan faktörleri ve alanları mümkün olduğunca ülkelerin toplumlarına ve sağlık politikası yapıcılarına tanıtmaktır. Son 31 yılda bugün 200'den fazla ülkeyi kapsayan tüm ülkelerde 14 Kasım kutlanıyor. Tabii koronavirüs pandemisi döneminde yüz yüze etkinlikler yapılmadı ve bu süre zarfında İran dahil tüm dünyada webinar veya sanal seminerler şeklinde bu...
Diyabet kronik bir hastalıktır ve pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkin bir şekilde kullanamaması ile ortaya çıkar. İnsülin kan şekerini düzenleyen bir hormondur. Hiperglisemi veya artan kan şekeri kontrolsüz diyabetin en sık görülen belirtisidir. Zamanla başta sinirler ve kan damarları olmak üzere birçok vücut sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Diyabet kan şekerini artıran metabolik bir hastalıktır. İnsülin şekeri kandan depolanacak veya enerji için kullanılacak hücrelere taşır. Şeker hastalığında vücut ya yeterince insülin üretemez ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaz. Bu da yüksek kan şekerine neden olur. Yüksek kan şekeri sinirlere, gözlere, böbreklere ve diğer organlara zarar verebilir.
Farklı diyabet türleri vardır. Tip 1 diyabet, otoimmün bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi pankreas hücrelerini yabancı bir unsur olarak tanır ve onlara saldırır ve insülin üreten hücreleri yok eder. Saldırıya neyin sebep olduğu belli değil. Diyabetli kişilerin yaklaşık %10'unda bu tip diyabet vardır. Bu tip diyabet, insüline bağımlı diyabet olarak da adlandırılır. Bu tip şeker hastalığı olan kişiler, ihtiyaç duydukları insülini günlük enjeksiyonlar şeklinde sağlayabilirler. Ancak diyabetin en yaygın türü olan tip 2 diyabet, vücudun insüline karşı direnç kazanması ve şekerin kanda kalmasıyla ortaya çıkar.
Tip 2 diyabet 30 yaş üstü ve obez yetişkinlerde daha sık görülür. Bu nedenle tip 2 diyabet yetişkin diyabeti olarak bilinir. Bu tip diyabetli hastalarda pankreas tarafından üretilen insülin iyi çalışmaz. Aslında ya pankreas yeterince insülin salgılamaz ya da salgılanan insülin özellikle obez kişilerde hücrelerin insüline karşı direncinden dolayı gerekli verimden yoksun kalır. Tip 2 diyabet en yaygın diyabet türüdür ve diyabet hastalarının %90'ını oluşturur. Ve tip 2 diyabetin ana nedeni hareketsizlik, sağlıksız beslenme, kilo alma gibi yaşam tarzı değişiklikleridir. Bu iki tipten ayrı olarak gebelik diyabeti olarak bilinen bir başka diyabet türü daha vardır. Bu tür bir hastalık adından da anlaşılacağı gibi bazı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkabilir. Bu kadınlarda hamilelik sırasında plasenta tarafından oluşturulan insülini bloke edici hücreler bu tip şeker hastalığına neden olur. Bu tip diyabet genellikle geçicidir ve hamileliğin bitiminden sonra düzelir.
Tahran Radyosu.
Uluslararası Diyabet Federasyonu yayınladığı son istatistiklere göre 2021 yılında dünyada 537 milyon kişi diyabet hastasıydı. Bu rakam 2019 yılına göre enfekte insan sayısında %16 yani 74 milyonluk bir artışa işaret ediyor ki bu çok büyük bir rakamdır. Bu hastalık tsunami hastalığı ve yüzyılın hastalığı olarak anılıyor. Çünkü şu anda dünyada her 10 yetişkinden biri diyabet hastası ve bu rakamın 2030 yılında 643 milyon kişiye, 2045 yılında ise 783 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki tahminlere göre her 10 saniyede 2 kişi şeker hastalığına yakalanıyor ve her 8 saniyede 1 kişi şeker hastalığından ölüyor. Ayrıca bu hastalığın komplikasyonları nedeniyle her yıl 1 milyon uzuv ampute edilmekte ve kaybedilmektedir. Yalnızca 2021'de COVID-19 ile ilişkili ölüm riskleri hesaba katılmadan ne yazık ki yaklaşık 6,7 milyon yetişkinin diyabet veya yan etkileri ve komplikasyonlarından öldüğü tahmin ediliyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu istatistiklerine göre diyabetli yetişkinlerin neredeyse yarısının yani %44'ünün hastalığının farkında olmadığını bilmek önemlidir. Ayrıca diyabetlilerin 4'te 3'ünden fazlasının düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşadığını ve yetişkinler dışında 1 milyon 200 binden fazla çocuk ve ergenin tip 1 diyabet hastası olduğunu bilmekte fayda var.
Diyabetin önemi nedeniyle Uluslararası Diyabet Federasyonu 2021'de ilaca erişim yolundaki engellerin üstesinden gelmek için 3 yıllık bir süre için yani 2021'den 2023'e kadar diyabet tedavisine erişim ana teması sloganını seçti. Teknolojilerin kullanımı, destek ve bakım yolundaki sorunların varlığı bu şekilde gözler önüne serilmeye çalışıldı. Sonuçta dünya çapında bu sorunlarla karşılaşan milyonlarca diyabetli insanın farkındalığını artırmak da amaçlandı. Bu yıl ise diyabet hastalığı bakımı ve tedavisine erişim sloganının seçildiği ikinci yıldır. Bu yıl ise geleceği korumak adına eğitim başlığı öne çıkmıştır. Böylece daha iyi bir eğitim imkanının sağlanmasına odaklanılması istenmektedir. Çünkü dünyada birçok diyabet hastası hala diyabet ve insülin ile ilgili iyi bir eğitim seviyesine sahip değillerdir.
...2021 yılında bu hastalığın dünya sağlık sistemlerine 966 milyar dolara mal olduğu ve bu rakamın toplam küresel sağlık maliyetinin %9'u olduğu düşünüldüğünde bilgi, farkındalık ve eğitimin önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Diyabet bir kişi için ciddi komplikasyonlara neden olduğunda bu konunun önemi artar. Çünkü bu hastalık kontrol altına alınmazsa diyabet, böbrek yetmezliği, felç,
körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği gibi bazı durumlarda da alt vücut dokularında problemlere yol açarak diyabetik ülserlere ve nihayetinde amputasyona yol açabilmektedir. Buna ek olarak milyonlarca düşük gelirli hane için diyabet ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar yaşam boyu bakıma erişim maliyetlerini dayatmaktadır. Böylece aileleri finansal olarak zorlayabilir. Bu nedenle diyabetli kişilerin hastalığın komplikasyonlarından mümkün olduğunca kaçınmak için durumlarını anlaması ve günlük bir zorunluluk olarak kendilerine bakmak için sürekli eğitime erişmeleri gerektiğini bilmeliler. Sonuçta Uluslararası Diyabet Federasyonu, diyabetli tüm insanlar için eğitim fırsatlarını kolaylaştırmayı taahhüt etmeli ve bu amaçla diyabeti anlama platformu dahil diyabetli kişilerin ve bakıcılarının durumu anlamalarına ve durumu yönetmelerine yardımcı olmak için ücretsiz çevrimiçi ve etkileşimli kurslar sunmalıdır. Uluslararası Diyabet Federasyonu, Diyabet Okulu da sağlık çalışanlarının diyabet yönetimi ve tedavisinin çeşitli yönleriyle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için bir dizi ücretsiz ve premium çevrimiçi kurs sunmaktadır.
Uluslararası Diyabet Federasyonu ayrıca 2030 yılına kadar diyabetle mücadele için 5 hedef belirlemiştir. İlk hedef, diyabetli kişilerin %80'ine teşhis koyulmasıdır. Bu federasyon tarafından belirlenen ikinci hedef, diyabet teşhisi konan kişilerin %80'inin kan şekerini iyi kontrol etmesi gerçeğine dayanmaktadır. Bu federasyonun bir diğer amacı hastalığa yakalanan kişilerin %80'inin kan basıncını iyi kontrol edebilmesidir. Bir sonraki hedef 40 yaşın üzerindeki hastaların %60'ının statin almasını sağlamaktır ve son olarak tip 1 diyabetli kişilerin %100'ünün ucuz insülin ve kan şekeri izleme sistemlerine erişimi amaç olarak güdülmektedir.
İran Diyabet Derneği Başkanı Dr. Asadullah Recibi'nin açıklamalarına göre 2022 yılında İran'ın yetişkin nüfusundan yaklaşık 6 ile 8 milyon kişi şeker hastasıdır. Ve ne yazık ki dünyadaki tüm ülkeler gibi İran ve Batı Asya bölgesinde diyabet insidansı yüksektir. Örneğin 2019'da her 11 yetişkinden biri diyabetliydi ama şimdi her 10 kişiden biri diyabetli ve 2045'te her 8 kişiden birinin diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle diyabetin tüm dünyada hızla yükselişini görmekteyiz. Sonuçta diyabet ve onu kontrol etme ve farkındalığı artırma yolları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ihtiyacı her zamankinden çok daha önemlidir. Ancak gerekli ve yeterli eğitimle gerçekleştirilecek bir bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. Bu nedenle İran Diyabet Derneği bununla mücadele etmek için uzun süredir "Tedavinin temeli eğitimdir" sloganını eylem ve faaliyetlerinde ön plana çıkarmıştır.
Değerli dinleyiciler, Diyabet Günü'ne özel hazırladığımız programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor: "Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor." Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, İnsanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي